Uygarlık, Din ve Toplum. Sigmund Freud. 6. Kaset, 1. Yüz. Bu arzuyu yenen ve ateşi koruyan ilk kişi ateşi kendi egemenliğine almıştır. Kendi cinsel heyecanının ateşini söndürmekle ateşin doğa gücünü evcilleştirmiştir. Dolayısıyla bu büyük kültürel zafer içgüdüden vazgeçişinin ödülü olmuştur. Ayrıca sanki kadın ev ocağında tutsak edilen ateşin koruyucusu ilan edilmiştir. Çünkü anatomisi bu arzunun kışkırtmasına boyun eğmesini imkansız kılmıştır. Analitik deneyimin hırs, ateş ve sidik yolları erotizmi arasındaki bağlantıya sık sık tanıklık etmesi de ilginçtir. Freud işeme ile ateş arasındaki bağlantıya Dora durum tarihçesinde 1905 E. HFD 9 dikkati çekmiştir. Sidik yolları erotizmi ile hırs arasındaki ilişki ilk kez kişilik ve anal erotizmde 1908 B. HFD 8 dile getirilmiştir. Ayrıca bakınız ateşin kontrolü 1932 A. HFD 14. Buna karşılık diğer kazanımlar insanın o günden bu yana kolayca tahmin edilebilecek bir uyarımla izlediği yollar açmıştır. İnsan her yeni aletle birlikte ister motor ister algısal olsun kendi organlarını kusursuzlaştırmış ya da işlevlerinin sınırlarını genişletmiştir. Motor gücü tıpkı kendi kasları gibi dilediği yönde kullanabileceği dev güçleri insanın emrine vermiştir. Gemilerin ve uçakların sayesinde ne hava ne de deniz onun hareketlerini kısıtlayamaz. Gözlüklerin yardımıyla kendi gözlerindeki kusurları düzeltir. Teleskobun yardımıyla uzakları görür ve mikroskop sayesinde retinasının yapısından kaynaklanan görme sınırını aşar. Fotoğraf makinesiyle gelip geçici görsel izlenimleri kalıcılaştırırken plakla da aynı şekilde geçici olan ses izlenimlerini kalıcılaştırır. Temelde bunların ikisi de hatırlama gücünün belleğine somutlanmasıdır. Telefonun yardımıyla masallarda bile mümkün olmayan uzak mesafelerdeki sesleri duyabilir. Yazı köken olarak orada olmayan bir insanın sesidir ve barınak anne karnının yani insanın bir zamanlar güvende ve rahat olduğu, bugün bile özlediği ilk konaklama yerinin bir ikamesidir. Bilim ve teknolojisiyle insan, başlangıçta zayıf bir hayvan organizması olarak ortaya çıktığı türünün bir bireyinin çaresiz bir süt çocuğu. Ah, doğa parçası. Inch of Nature, orijinalinde İngilizce. Bu Shakespeare vari ifade aslında Shakespeare ekolünde bulunmaz. Ancak zavallı doğa parçası ifadesi George Wilkins'in The Painful Adventures of Pericles, Prince of Tyre'da. Pericles'ın yeni doğan kızına seslenirken kullandığı bir ifadedir. Bu roman Shakespeare'in Wilkins'in katkısı olduğu düşünülen oyununun yayınlanmasından hemen sonra 1608'de yayınlanmıştır. Freud'un bu ifade konusundaki beklenmedik bilgisi Almanca çevirisi Freud'un kitaplığında da bulunan George Brandes'in Shakespeare oyununda ünlü kitabındaki Pericles'ın kökeni tartışmasına dayanmaktadır. Brandes 1896 olarak geldiği bu dünyada yarattığı bütün bu şeyler bir masal gibi gözükmekle kalmaz. Aslında neredeyse her masal arzusunu da gerçekleştirir. Bütün bu varlıkları kültürel kazanımı olarak değerlendirebilir. Uzun zaman önce tanrılarında somutlaştırdığı her şeye kadirlik ve her şey birlik konusundaki ideal bir kavram geliştirmiştir. Geliştirilemeyecek gibi gözüken arzularını veya ona yasak olan bu şeyleri bu tanrılara yakıştırmıştır. Dolayısıyla bu tanrıların kültürel idealler olduğu söylenebilir. Bugün bu ideale ulaşmaya çok yaklaşmış, kendisi neredeyse tanrı olmuştur. Ama sadece insanlığın genel yargısına göre ideallerin genelde ulaşıldığı tarzda tamamen değil. Bazı açılardan hiç, bazı açılardan da ancak yarım yamalak. İnsan deyiş yerinde ise bir tür prosteik, yapay tanrı olmuştur. Bütün yardımcı organlarını kuşandığı zaman gerçekten de muhteşemdir. Ama bu organlar onun vücudundan gelişmemiştir ve zaman zaman başına hala dert açmaktadır. Yine de gelişmenin M.Ö. 1930 yılında bitmeyeceğini düşünerek avunmaya hakkı vardır. Gelecek çağlar uygarlığın bu alanında yeni, belki de hayal bile edilemeyen büyük ilerlemeler kaydedecek ve insanın tanrıya benzerliğini daha da arttıracaktır. Ama incelememiz açısından günümüz insanının tanrısal kişiliğiyle mutlu olmadığını unutmayacağız. Yüksek bir uygarlık düzeyine ulaşan ülkelerde insanın topraktan yararlanmasına ve doğanın güçlerine karşı korunmasına yardım eden, kısaca işine yarayan her şeyin gerçekleştirildiğini görürüz. Bu ülkelerde tarlaları sel baskınıyla tehdit eden ırmakların akışı düzenleniyor ve suları yapay kanallarla su kıtlığı çekilen yerlere aktarılıyor. Toprak dikkatle işleniyor ve uygun bitkiler ekiliyor. Yerin altındaki zengin madenler yüzeye çıkarılıyor ve gerekli araç ve gereçlerin yapımı için kullanılıyor. Ulaştırma araçları bol, hızlı ve güvenilir. Vahşi ve tehlikeli hayvanların nesli tüketilmiştir. Buna karşılık evcil hayvanlar kütlesel olarak üretilebiliyor. Ama uygarlıktan bunların dışında şeyler de bekliyoruz. Bunların da aynı ülkelerde gerçekleşmesini beklememiz dikkate değer bir olgudur. Sanki ilk beklentimizi reddetmek istercesine insanların pratik değeri olmayan yararsız şeylere yönelmesine, örneğin bir kasabada oyun alanları ve çiçek yataklı taze hava kaynakları olarak yeşil alanların açılmasını, çiçek saksılarının pencereleri süslemesini de bir uygarlık belirtisi olarak değerlendiriyoruz. Uygarlıktan beklediğimiz bu yararsız şeylerin güzellik olduğunu görmekte gecikmiyoruz. Uygar insanın doğada gördüğü yerde güzelliğe saygı duymasını ve bu güzelliği elinden geldiğince el işlemelerine yansıtmasını isteriz. Ama uygarlıktan beklentilerimizin hepsi bu değildir. Buna ek olarak temizlik ve düzen bekleriz. Stratford'daki baba evinin önünde büyük bir gübre yığını olduğunu okuyunca Shakespeare çağı İngiliz taşra kasabasının kültürel düzeyinin pek yüksek olmadığını düşünürüz. Wienerwald, Viyana'daki çevresindeki ağaçlı tepeler, patikalarının kağıt artıklarıyla kaplı olduğunu görünce buna içerleyip barbarlık ki bu uygarlığın karşıtıdır olarak değerlendiririz. Her türlü kirlilik uygarlığa ters düşüyor gibi gözükür. Temizlik beklentimiz insanın kendi vücudu içinde geçerlidir. Roy Soleil'den Fransa Kralı 14. Louis. Napolyon'un sabah banyosunu yaptığı minik leğeni görünce kafa sallarız. Gerçekten de uygarlığın gerçek ölçütü olarak sabunun kullanılması fikri bizi şaşırtmaz. Aynı şey düzen içinde geçerlidir. Temizlik gibi bu da sadece insan eserleri için geçerlidir. Ama doğada temizlik beklenmese de düzen tersine doğadan taklit edilen bir şeydir. İnsanın astronomide gözlediği düzenlilikler ona kendi yaşamına bir düzen verme modeli sağlamakla kalmamış, bunu yapması için ilk çıkış noktasında vermiştir. Düzen bir düzenleme bir kez getirildikten sonra neyin ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağını belirleyen bir tür tekrarlama zorlanımıdır. Böylece benzeri her durumda tereddüt ve kararsızlık ortadan kaldırılmış olur. Düzenin yararları tartışmasızdır. Düzen, insanın kendi ruhsal gücünü aynen koruyarak zaman ve mekandan en iyi şekilde yararlanmasını sağlar. Düzenin insan etkinliklerinde ta başından ve kolayca yer aldığını düşünebilir, bunun olmaması halinde, yani tersine insanların çalışmalarında doğuştan gelen bir dikkatsizlik, düzensizlik ve güvenin bilinmezlik eğilimi sergilemesi ve göksel örneklere uymayı öğrenebilmeden önce çok emek isteyen bir eğitime ihtiyaç duyulması halinde neler olacağını merak edebiliriz. Uygarlığın gerekleri arasında güzelliğin, temizliğin ve düzenin özel bir yer tuttuğu açıktır. Bunların yaşam açısından doğa güçlerinin kontrolü veya daha sonra göreceğimiz diğer etkenler kadar önemli olduğunu kimse iddia edemez. Yine de kimse bunları önemsiz şeyler olarak da arka plana atamaz. Uygarlığın gerekleri arasında saydığımız güzellik örneği, uygarlığın salt yararlı şeylerden oluşmadığını gösterir. Düzenin yararlılığı kendi içinde açıktır. Temizliğe gelince sağlığın da bunu gerektirdiğini unutmamalıyız. Hastalığa karşı bilimsel koruma önlemlerinden uzun zaman önce bile ikisi arasındaki ilişkinin insana hepten yabancı olmadığını da düşünebiliriz. Yine de yararlılık bu çabaları tam olarak açıklamaz. Başka şeyler de iş başında olmalı. Ne var ki uygarlığı insana zihinsel etkinliklerine, entelektüel, bilimsel ve sanatsal kazanımlarına verdiği değerden ve özendirmeden ve insan yaşamındaki fikirlere biçtiği öncü rolden daha iyi tanımlayan başka bir şey yok gibidir. Bu fikirlerin başında başka bir yerde karmaşık yapısına ışık tutmaya çalıştığım din sistemleri gelmektedir. Bakınız Bir Yanılsamanın Geleceği 1927C bu ciltte. Bunu felsefenin spekülasyonları izler ve son olarak da insan idealleri diyebileceğimiz şeyler, bireyleri, halkları veya insanlığın tamamını kusursuzlaştırma konusundaki fikirleri ve bunlara dayanan beklentileri gelir. Bu kazanımların birbirinden bağımsız değil, tersine yakından iç içe geçmiş olmaları hem tanımlanmalarını hem de ruhsal kökenlerinin izlenmesini zorlaştırır. Genelde her türlü insan etkinliğinin güdü gücünün birlikte gelişen yararlılık ve haz amaçlarına yönelik bir çaba olduğunu varsayacak olursak, sadece bilimsel ve estetik etkinliklerde kolayca gözlenebilmesine rağmen, bunun ayrıca uygarlığın burada tartıştığımız dışa vurumları içinde geçerli olduğunu düşünmemiz gerekir. Ama diğer etkinliklerinde güçlü insan ihtiyaçlarına, belki de sadece belli bir azınlıkta gelişen ihtiyaçlara karşılık geldiğine kuşku yok. Belli bir dine, felsefi sisteme veya ideale ilişkin değer yargılarının bizi yanıltmasına da göz yumamayız. Bunları ister insan ruhunun en yüce kazanımları olarak görelim, ister sapmalar olarak küçümseyelim, bulundukları yerlerde, özellikle de egemen oldukları yerlerde yüksek düzeyde bir uygarlığı çağrıştırdıkları gerçeğini görmezden gelemeyiz. Uygarlığın tipik özelliklerinden son ama bir o kadar da önemlisi de insanların birbirleriyle olan toplumsal ilişkilerinin bir komşu, yardım kaynağı, bir başkasının cinsel nesnesi, bir aile üyesi, vatandaş olarak kişiyi etkileyen ilişkilerin düzenleniş tarzıdır. Burada belli ideal beklentilerinden uzak durup genelde uygarın ne olduğunu görmek özellikle zordur. Bu sosyal ilişkileri düzenlemeye yönelik ilk girişimle birlikte uygarlık öğesinin de sahneye çıktığını söyleyerek başlayabiliriz. Bu yapılmadığı takdirde ilişkiler bireyin keyfi iradesine bağlı olacaktı. Yani fiziksel açıdan daha güçlü olan kişi bu ilişkileri kendi çıkarlarına ve içgüdüsel dürtülerine uygun olarak düzenleyecekti. Bu güçlü kişinin karşılık olarak ondan daha güçlü bir başka insana çatması halinde hiçbir şey değişmeyecektir. Toplu insan yaşamı ancak tek tek bireylerden daha güçlü olan ve tekil bireylere karşı birlik olan bir çoğunluğun bir araya gelmesiyle mümkün olmaktadır. Bu toplumun gücü kaba güç olarak değerlendirilen bireyin gücüne karşı haklı güç olarak yüceltilir. Bireyin gücünün yerine bu şekilde toplumun gücünün alması uygarlığa giden belirleyici adımı oluşturur. Bunun özü ise toplum üyelerinin kendi doyum seçeneklerini kısıtlaması, buna karşılık bireyin bu tür kısıtlamaları tanımaması gerçeğinde yatar. Dolayısıyla uygarlığın ilk koşulu adalettir. Yani bir kez yasa konulduktan sonra bu yasanın bireyler lehine çiğnenmeyeceği güvencesidir. Bu da bu tür bir yasanın ahlaki değeri konusunda hiçbir anlam ifade etmez. Kültürel gelişmenin sonraki evrelerinde yasa, başkalarına karşı kaba güç kullanan bir birey gibi davranan küçük bir toplumun, bir kastın, toplumsal sınıfın ya da tabakanın, ırkın iradesini değil de daha geniş bir toplumun iradesini yansıtma eğilimi gösterir. Sonuçta ortaya çıkan şeyin topluma giremeyenlerin dışında herkesin içgüdülerinden fedakarlık ederek katkıda bulunduğu ve yine aynı istisnayla hiç kimseyi kaba gücün insafına terk etmeyen bir yasa olmalıdır. Bireysel özgürlük uygarlığın bir armağanı değildir. Uygarlık öncesinde bireyler çok daha özgürdü. Ancak bunun çoğunlukla hiçbir değeri olmadığı da doğrudur. Çünkü birey özgürlüğünü savunabilecek konumda değildi. Uygarlığın gelişimi bu özgürlüğe kısıtlamalar getirir ve adalet hiç kimsenin bu kısıtlamalardan muaf olmamasını ister. Bir toplumda özgürlük arzusu olarak kendini hissettiren şey, mevcut bir adaletsizliğe başkaldırı ve bu nedenle uygarlığın daha ileri düzeyde gelişimi açısından elverişli olabilir, uygarlıkla uyum içinde kalabilir. Ama bu, uygarlık tarafından henüz ehlileştirilemeyen ve bu nedenle uygarlığa besledikleri düşmanlığın temeli olan kendi özgün ilişkilerinin kalıntılarından da kaynaklanabilir. Dolayısıyla özgürlük itkisi, uygarlığın belli biçimlerine ve beklentilerine olduğu kadar tamamına karşı da yönelebilir. Herhangi bir etki insanı doğasına beyaz karıncaya dönüştürmeye özendiremez. Kişinin her zaman için grubun iradesine karşı kendi bireysel özgürlüğünü savunacağına kuşku yok. İnsanlığın mücadelelerinin önemli bir bölümü bireyin bu beklentisiyle grubun kültürel beklentileri arasında uygun yani mutluluk verecek bir denge bulma çevresine dönmektedir. İnsanlığın kaderini yakından ilgilendiren sorunlardan birisi de şu veya bu uygarlık biçimiyle böyle bir dengeye ulaşılıp ulaşılamayacağı ya da bu çatışmanın uzlaşmaz olup olmadığıdır. İnsan yaşamının hangi özelliklerinin uygar olarak değerlendirileceği konusunda sağduyumuzu izleyerek genel uygarlık tablosuna ilişkin net bir izlenim edindik. Ama şu ana dek evrensel düzeyde bilinmeyen hiçbir şey keşfetmediğimiz de doğrudur. Bu arada uygarlığın kusursuzlukla eş anlamlı olduğu, kusursuzluğa giden yolun insanlar için önceden kararlaştırıldığı önyargısına düşmemeye dikkat ettik. Ama burada farklı bir yön alabilecek bir bakış açısı ortaya çıkar. Uygarlığın gelişimi birkaç özelliği bize tanıdık gelen özgün bir süreçtir. Bu süreci insanın bilinen ve doyurulması şöyle veya böyle yaşamımızın ekonomik sorunu olan içgüdüsel eğilimlerinde yarattığı değişmeleri referans olarak tanımlayabiliriz. Bu içgüdülerden birkaçı öylesine bir yoldan tüketilir ki bunların yerine kişilik özelliği olarak tanımlayacağımız şeyler ortaya çıkar. Bu sürece en ilginç örnek çocuklardaki anal erotizmde görülebilir. Çocukların dışkılama işlevine, organlarına ve ürünlerine başlarda duydukları ilgi, gelişim seyri içinde cimrilik, düzen ve temizlik duygusu olarak bildiğimiz kişilik özelliklerine dönüşür. Kendi içlerinde değerli ve hoş olsalar da bunlar, kişilikte ağır basacak ölçüde gelişerek anal kişilik dediğimiz şeye yol açacak bir noktaya ulaşabilir. Bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz ama bulgunun doğruluğuna kuşku yok. Kişilik ve Anal Erotizm 1908B başlıklı yazımı ÖFD 8 ve Ernest Jones 1918 ve diğerlerinin konuya ilişkin yazılarına bakın. Şimdi ise has kaynağı olmaya uygunlukları kadar hayati önemleri de çok belirgin olmasa da düzen ve temizliğin uygarlığın önemli koşulları olduğunu görüyoruz. Bu noktada uygarlık süreciyle bireyin libidinal gelişimi arasındaki benzerlik bizi mutlaka şaşırtır. Anal erotizmin yanı sıra doyum koşulları değiştirilen diğer içgüdüler de farklı yollara yönlendirilir. Çoğu durumda bu süreç bilinen yüceltme ile içgüdüsel amaçların yüceltilmesiyle çakışır. Ancak bazılarında bundan farklı olabilir. İçgüdünün yüceltilmesi kültürel gelişmenin özellikle göze çarpan bir özelliğidir. İster bilimsel, ister sanatsal veya düşünsel, ideolojik olsun, yüksek düzeyli ruhsal etkinliklerin uygar yaşamda böylesine önemli bir rol oynamasını mümkün kılan şey de işte bu yüceltmedir. İlk izlenimlerle konuşulacak olursa yüceltmenin sadece uygarlığın içgüdülere uyguladığı bir değişiklik olduğu söylenebilir. Ama bu konu üzerinde biraz daha durmak akıllıca olacaktır. Üçüncü ve son olarak Freud uygarlık sürecinde rol oynayan diğer iki etkeni yukarıda değinmişti: kişilik oluşumu ve yüceltme. Ki içlerinden en önemli gözükeni de budur. Uygarlığın ne ölçüde içgüdüden vazgeçişe dayandığını, güçlü içgüdülerin ne ölçüde doyumsuz bırakılmasını, baskı altına alma, bastırma veya sair yollarla gerektirdiğini görmemek mümkün değildir. İnsanlar arasındaki sosyal ilişkilerin büyük bir bölümüne bu kültürel engellenme egemendir. Bilindiği gibi bütün uygarlıkların mücadele etmek zorunda kaldığı düşmanlığın nedeni de işte bu engellenmedir. Bu bilimsel çalışmalarımıza da katı beklentiler getirecektir. Bu noktada açıklanacak daha çok şey vardır. Bir içgüdüyü doyumdan yoksun bırakmanın nasıl mümkün olabildiğini anlamak kolay değil. Bunu tehlikesiz yapmak da öyle. Kayıp ekonomik olarak değerlendirilmediği takdirde ciddi rahatsızlıkların ortaya çıkacağından emin olabiliriz. Ancak uygarlığın gelişiminin bireyin normal olgunlaşmasıyla kıyaslanabilen özel bir süreç olduğu görüşüne ne gibi bir değer biçebileceğimizi anlamak istiyorsak başka bir soruna yönelmemiz gerektiği açıktır. Kendi kendimize uygarlığın gelişiminin kökenini, hangi etkilere borçlu olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve hangi yoldan belirlendiğini sormamız gerekiyor. 4. Görevimiz büyük ve bu görev karşısında yılgınlık duymak doğal. İşte kendi adıma yapabildiğim yorumlar. İlkel insan dünyadaki kaderinin kendi elinde olduğunu, çalışarak bu kaderi kendi elleriyle değiştirebileceğini keşfettikten sonra bir başka insanın onunla veya ona karşı çalışması onun için temel bir önlem kazanmıştır. O diğer insan onun için birlikte yaşanması yararlı olan bir yandaş değeri kazanmıştır. Daha da eskilerde maymunsu tarih öncesinde insan aile oluşturma alışkanlığını edinmiştir ve ilk yardımcıları belki de aile üyeleridir. Ailenin kuruluşunun, cinsel doyum ihtiyacının bir anda ortaya çıkan ve gittikten sonra uzun süre hiçbir haber alınamayan bir misafir olmak yerine eve kalıcı bir kiracı gibi yerleşmesi olgusuyla ilişkili olduğu düşünülebilir. Bu gerçekleştikten sonra erkek dişiyi, daha genel konuşmak gerekirse cinsel nesnelerini yakınında bulundurma güdüsünü geliştirmiştir. Buna karşılık çaresiz çocuklarından ayrılmak istemeyen dişi de çocuklarının yararına daha güçlü olan erkekle birlikte kalma ihtiyacı duymuştur. Cinsel sürecin organik periyodunun varlığını koruduğu doğrudur ama bunun ruhsal cinsel heyecandaki etkisi daha çok tersine dönmüştür. Bu değişmede aybaşı sürecinin erkek ruhunda etkili olmasını sağlayan koku uyarımlarının azalmasıyla ilişkili gibidir. Kokunun rolünü kesintili olarak koku uyarımlarının tersine kalıcı bir etki yaratabilen görsel uyarımlar üstlenmiştir. Aybaşı tabusu aşılan bir gelişim evresine karşı bir savunma olarak bu organik bastırmadan kaynaklanmaktadır. Diğer bütün güdüler muhtemelen tali bir yapıdadır. Carr, C.D. Daly, 1927. Aşılan bir uygarlık evresinin tanrıları kötü ruhlara, şeytana dönüştüğü zaman bu süreç başka bir düzeyde tekrarlanır. Koku uyarımlarının azalması, insanın yerden uzaklaşarak iki ayağı üzerine dikilmesinin bir sonucu gibi gözüküyor. Bu da daha önce olan gizli bir cinsel organlarını açığa çıkarmış, korumayı gerektirmiş ve erkekte utanma duygusu yaratmıştır. Kaçınılmaz uygarlık süreci böylece erkeğin ayağa kalkmasına ve ayakta bir duruş benimsemesine yol açmıştır. Bu noktadan sonraki olaylar zinciri, koku uyarımlarının önemsizleşmesi ve aybaşı döneminin yalıtılması, görsel uyarımların ağır basması, cinsel organların açığa çıkması, derken cinsel uyarımının süreklilik kazanması, ailenin kurulması ve arkasından insan uygarlığının eşiğine gelinmesi olarak özetlenebilir. Bu sadece teorik bir spekülasyon, ancak insanla yakından ilişkili hayvanlar arasında ağır basan yaşam koşulları açısından dikkatli bir incelemeyi hak edecek kadar önemlidir. temizliğe yönelik kültürel eğilimde sağlık varsayımlarıyla ex post facto, olgudan sonra gelen, haklılık temeli bulan, ancak sağlık kurallarının keşfinden önce bile kendini belli eden toplumsal bir etkende söz konusudur. Temizlik etkisi, duyu algıları açısından nahoş bir nitelik alan dışkıdan kurtulma etkisinden kaynaklanmaktadır. Bebek odasında durumun farklı olduğunu biliyoruz. Dışkı çocuklarda tiksinti uyandırmaz. Dışkı onlara bedenlerinden çıkan değerli bir şey gibi, bedenlerinin bir parçası gibi gelir. Burada eğitim, çocuğun önündeki gelişim seyrini hızlandırmaya, dışkıyı değersiz, tiksinti verici bir şey kılmaya özel bir çaba gösterir. Vücuttan atılan keskin kokulu maddeler, insan ayakları üzerine dikildikten sonra koku uyarımlarının uğradığı akıbeti paylaşmamış olsaydı, değerlerdeki bu ters yüz ediş mümkün olmazdı. Dolayısıyla anal erotizm, her şeyden önce uygarlığın yolunu hazırlayan organik bastırmaya yenik düşmektedir. İnsanın kaydettiği bütün ilerlemelere rağmen kendi dışkısını pek tiksinti verici bulmaması, sadece başkalarının dışkısından iğrenmesi gerçeği anal erotizmin daha ileri dönüşümünden sorumlu olan toplumsal etkinin varlığını gösterir. Temiz olmayan, dışkısını saklamayan kişi başkalarını rahatsız eder, onlara saygı duymaz. En ağır, en yaygın küfürlerimiz de bunu doğrular. İnsanın hayvanlar dünyasındaki en yakın dostunun köpeğin adını küfür olarak kullanmasının nedeni de köpeğin iki özelliğidir. Ağır basan duyusunun koku duyusu olması, dışkıdan tiksinmemesi ve cinsel işlevlerinden utanmaması. Freud'un bu konudaki görüşlerinin tarihçesi konusunda yukarıdaki editörlük girişinde verilen açıklamaya bakın. Bu ailede uygarlığın temel bir özelliği henüz bulunmaz. Aile reisinin yani babanın keyfi iradesi sınırsızdır. Totem ve tabuda, Freud'un burada ilkel aileden kastettiği şey için daha çok ilkel kabile terimini kullanıyor. Bu terim bu düşünceyi büyük ölçüde borçlu olduğu Atkinson'ın 1903 Kiklop aile dediği şeye karşılık gelmektedir. Bütün bunlar için bakınız Totem ve Tabu 1912-13 ÖFD 14-4 5. deneme. Bu aileden biraderler çetesi biçimindeki bir sonraki toplumsal yaşam evresini nasıl geçildiğini göstermeye çalışmıştım. Babalarını alaşağı eden biraderler, topluluğun tekil bireyden daha güçlü olabileceğini keşfetmiştir. Totem kültürü, bu yeni durumun devamını sağlamak için birbirlerine getirdikleri kısıtlamalara dayanmaktadır. Tabu kuralları ilk hak veya yasaydı. Almanca Recht hem hak hem de yasa anlamına gelmektedir. Dolayısıyla insanın toplumsal yaşamı ikili bir temele sahiptir. Dış zorunluluğun yarattığı çalışma zorlanımı ve erkeği cinsel nesnesinden, kadından uzak, kadını da kendinden ayrılan parçasından, çocuğundan yoksun kalmaya isteksiz kılan sevginin gücü. Dolayısıyla Eros ve Ananke, sevgi ve zorunluluk da insan uygarlığının ebeveynleri olmuştur. Uygarlığın ilk sonucu çok sayıda insanın artık bir toplum içinde birlikte yaşayabilmesiydi. Ve bu iki büyük güç, sevgi ve zorunluluk bu konuda işbirliği içinde olduğu için uygarlığın ileri gelişiminin dış dünya üzerinde daha iyi bir kontrol ve topluluktaki insan sayısında önemli bir artış yolunda pürüzsüz ilerlemesi beklenebilirdi. Bu uygarlığın üyelerine onları mutlu kılmaktan başka türlü davranmasını anlamak da kolay değil. Ne tür etkenlerin araya girebileceğini incelemeye geçmeden daha önceki tartışmalarımızdan birisinde ikinci bölüm sonlarında bıraktığımız bir boşluğu doldurmamızı sağlayacak bir belirlemede bulunmak için uygarlığın temellerinden birisi olan sevgi üzerinde biraz daha durabiliriz. Orada insanın cinsel, örgensel sevginin ona en güçlü duyum yaşantıları sağladığını, aslında her türlü mutluluğun prototipi olduğunu keşfetmesinin, ona yaşamdaki mutluluk doyumunu cinsel ilişkiler alanında aramayı ve örgensel erotizmi yaşamının merkezi yapmayı düşündürmüş olması gerektiğini söylemiştik. Derken bunu yapmakla kendini çok tehlikeli bir şekilde dış dünyanın bir kısmına, yani seçtiği sevgi nesnesine bağımlı kıldığını, söz konusu nesne tarafından reddedilmesi veya sadakatsizlik ya da ölüm nedeniyle bu nesneyi kaybetmesi halinde yoğun acılar çektiğini anlatmıştık. İşte bu nedenden ötürü her çağın bilge insanları bizi bu yaşam tarzına karşı ısrarla uyarmıştır. Ama buna rağmen bu, çok sayıda insan için cazibesinden hiçbir şey kaybetmiş değildir. Küçük bir azınlık yapıları sayesinde her şeye rağmen sevgi yolunda mutluluk bulabilecek durumdadır. Ama bunun olabilmesi için sevgi işleminde geniş kapsamlı ruhsal değişmelerin olması gerekir. Bu insanlar temelde sevilmeye verilen değeri sevmeye aktararak sevgi nesnesinin onayından kendilerini bağımsızlaştırırlar. Sevgilerini tekil nesnelere değil, benzer bir şekilde bütün insanlara yönelterek nesne kaybına karşı kendilerini korurlar. Cinsel amacına uzaklaşarak ve içgüdüyü amacı engellenen bir dürtüye dönüştürerek örgensel, cinsel sevginin belirsizliklerinden ve hayal kırıklıklarından kaçınırlar. Bu yolla kendi içlerinde yarattıkları şey, kendisine kaynaklık eden cinsel sevginin fırtınalı heyecanlarıyla dışsal bir benzerliği pek bulunmayan dengeli, istikrarlı, sevecen bir duygudur. Assisi'li Aziz Francis, sevgiyi bir iç mutluluk duygusu yararına bu şekilde kullanma yolunda daha ileri gitmiş olabilir. Ayrıca haz ilkesini uygulama tekniklerinden birisi olarak gördüğümüz şey birçok durumda dinle de ilişkilendirilmiştir. Bu bağlantı ego ile nesneler arasındaki veya nesnelerin kendi aralarındaki ayrımın göz ardı edildiği bölgelerde yatabilir. Derin güdülenimini daha sonra 5. bölümde inceleyeceğimiz bir ahlaki görüşe göre evrensel insan sevgisine yönelik bu yatkınlık insanın ulaşabileceği en yüksek noktadır. Tartışmanın bu evresinde bile bu görüşe yönelik iki temel itirazımı dile getirmek isterim. Ayrım gözetmeyen bir sevgi, nesnesine haksızlık ederek kendi değerinden kaybeder ve ikincisi herkes sevgiyi hak etmez. Ailenin kurulmasına yol açan sevgi, uygarlıkta da hem dolaysız cinsel doyumdan vazgeçmediği özgün, ilk biçimiyle hem de amacı engellenmiş bir sevecenlik olarak değişikliğe uğramış biçimiyle etkinliğini sürdürmektedir. Bunlardan her birisinde çok sayıda insanı birleştirme işlevini sürdürür ve bunu da ortak çalışma yoluyla sağlanabilecek olandan daha etkili bir biçimde yapar. Dildeki sevgi ifadesinin dikkatsiz kullanımının köken açısından haklı bir nedeni vardır. İnsanlar cinsel ihtiyaçları nedeniyle bir aile kurmaya itilen bir erkekle bir kadın arasındaki ilişkiye sevgi der. Ama ayrıca ebeveynlerle çocuklar arasındaki, ailedeki kardeşler arasındaki olumlu duyguya da sevgi adını verir. Biz bunu amacı engellenmiş sevgi veya sevecenlik olarak tanımlasak da. Amacı engellenmiş sevgi aslında başlangıçta tam anlamıyla tensel, cinsel sevgidir ve bilinç dışında hala öyledir. Her ikisi de arı tensel sevgi ve amacı engellenmiş sevgi aile sınırlarını aşar ve daha önce yabancı olan insanlarla yeni bağlar kurulmasını sağlar. Cinsel sevgi yeni ailelerin kurulmasına yol açarken amacı engellenmiş sevgi de cinsel sevginin sınırlarından bazılarından, örneğin dışlayıcılığından etkilenmedikleri için kültürel açıdan değerli olan dostluklara yol açar. Ama gelişim seyri içinde sevginin uygarlıkla ilişkisi netliğini kaybeder. Bir yandan sevgi uygarlığın çıkarlarıyla çatışma noktasına gelirken öte yandan da uygarlık ciddi kısıtlamalarla sevgiyi tehdit eder. Aralarındaki çatlak kaçınılmaz gibidir. Bunun nedeni anında anlaşılamaz. Başlangıçta bu kendini aile ile bireyin ait olduğu daha büyük topluluk arasındaki bir çatışma olarak dışa vurur. Uygarlığın temel çabalarından birisinin insanları daha büyük birimler içinde birleştirmek olduğunu görmüştük. Ama aile bireyden vazgeçmez. Bir ailenin üyeleri birbirine ne kadar yakından bağlıysa çoğunlukla başkalarından uzak durmaya da o kadar eğilim gösterirler ve daha geniş yaşam çevrelerine girmek onlar için o kadar zor olur. Filogenetik açıdan daha eskilere dayanan ve çocukluktaki tek tarz olan ortak yaşam tarzı daha sonra kazanılan kültürel yaşam tarzının öne çıkmasına izin vermez. Kendini ailesinden kurtarmak her genç insanın üstesinden gelmesi gereken bir iştir ve birçok durumda toplum ergenlik ve kabul törenleriyle bu sorunun çözümüne ona yardım eder. Bu zorlukların her türlü ruhsal hatta temelde her türlü organik gelişmede yapısal olduğu izlenimini ediniriz. Ayrıca başlangıçta sevgi beklentileriyle uygarlığın temelini atan kadınlar da daha çok geçmeden uygarlıkla çatışmaya ve geri bıraktırıcı, kısıtlayıcı bir etki uygulamaya başlar. Kadınlar ailenin ve cinsel yaşamın çıkarlarını temsil eder. Uygarlık giderek artan ölçülerde erkeklerin uğraşı olmuştur. Onları her an daha zor sorunlarla karşı karşıya bırakır ve kadınların pek yapamadığı içgüdüsel yüceltmelere zorlar. Erkek sınırsız bir ruhsal enerjiye sahip olmadığı için libidosunda elverişli bir dağılım yaparak görevini yerine getirmek zorundadır. Kültürel amaçlar için kullandıklarını, harcadıklarını büyük ölçüde kadınlar ve cinsel yaşam için olandan almak zorundadır. Sürekli erkeklerle birlikte olması ve onlarla olan ilişkilere bağımlılığı onu bir koca ve baba olarak görevlerine daha çok yabancılaştırır. Böylece kadın uygarlığın beklentilerinin kendini geri plana ittiğini görür ve uygarlığa karşı düşmanca bir tutuma girer. Uygarlığın cinsel yaşamı kısıtlama eğilimi en az kültürel birimi genişletme eğilimi kadar açıktır. Daha ilk evresi olan Totemik evre ensest içerikli nesne seçimini yasaklamıştır. Belki de insanın erotik yaşamının şu ana dek geçirdiği en köklü sakatlık budur. Hem erkeği hem de kadını etkileyen tabular, yasalar ve gelenekler daha başka kısıtlamalar getirir. Bu konuda bütün uygarlıklar aynı noktaya gitmemiştir. Toplumun ekonomik yapısı da arta kalan cinsel özgürlük miktarını etkiler. Bilindiği gibi burada uygarlık ekonomik zorunluluk yasalarına uymaktadır. Çünkü kendi amaçları için kullandığı ruhsal enerjinin büyük bir bölümünün cinsellikten çekinmesi gerekmektedir. Bu açıdan uygarlık cinselliğe karşı bir başka halkı veya sınıfı sömüren bir halkın veya sınıfın davrandığı gibi davranır. Baskı altına alınan unsurların başkaldıracağı korkusu uygarlığı daha katı önlemler almaya zorlar. Batı Avrupa uygarlığımızda bu gelişme doruk noktasına ulaşmıştır. Ruhsal açıdan kültürel bir toplumun çocukların cinsel yaşam dışa vurumlarını yasaklayarak işe başlaması kesinlikle haklı gerekçelere dayanır. Çünkü çocuklukta temeli atılmadığı takdirde erişkinlerin cinsel şehvetlerini kontrol etmek mümkün olmayacaktır. Ama bu toplumun bu kadar kolay gösterilebilen, bu kadar açık olan olguları fiilen inkar edecek kadar ileri gitmesi haklı gösterilemez. Cinsel olgunluğa ulaşmış birey açısından nesne seçimi karşı cinsle sınırlıdır ve örgen dışı doyumların çoğu sapma olarak yasaklanmıştır. İnsanların cinsel yapısında doğuştan gelen veya sonradan kazanılan farklılıkları dikkate almayan bu yasaklar herkes için tek tip bir cinsel yaşam öngörmekte. Çok sayıda insanı cinsel zevkten yoksun bırakmakta ve dolayısıyla ciddi bir adaletsizlik kaynağı olmaktadır. Bu tür kısıtlayıcı önlemlerin sonucunda normal olan, yapıları gereği sapık olmayan insanlarda cinsel ilgilerinin tamamı herhangi bir kayba uğramaksızın açık kanallardan akabilir. Ama meşruluk ve tek eşlilik ısrarı biçimindeki daha başka sınırlamalar, meşru sayılan normal, karşı cinse yönelik cinsel sevgiyi de kısıtlamaktadır. Günümüz uygarlığı sadece bir erkekle bir kadın arasındaki dışlayıcı, çözülmez bir bağ temelinde cinsel ilişkilere izin vereceğini, cinselliği kendi içinde bir haz kaynağı olarak görmek istemediğini ve sadece insan ırkının devamı için şu ana kadar başka bir ikamenin bulunmamış olmasından ötürü cinselliği hoş gördüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu elbette aşırı bir tablodur. Bunu kısa sürelerde de olsa uygulamanın mümkün olmadığını herkes bilir. Cinsel özgürlüğe getirilen böylesine kapsamlı kısıtlamalara sadece zayıf insanlar boyun eğmiştir. Güçlü olanlar ise sadece daha sonra değineceğimiz bir telafi koşuluyla bunu kabullenmiştir. Bu telafi güvenlik kazanmadır. 5. bölümün sonlarına bakın. Uygar toplum kendi koyduğu kurallar uyarınca cezalandırılması gereken birçok ihlali sessiz sedasız kabullenmek zorunda kalmıştır. Ama öte yandan amaçlarına tam olarak ulaşmadığı için toplumun bu tutumunun tamamen masum olduğunu varsaymak gibi bir hataya düşmekten kaçınmamız gerekir. Uygar insanın cinsel yaşamı ciddi ölçülerde zedelenmiştir. Bu bazen bir işlev olarak tıpkı dişlerimizin ve saçlarımızın geçirdiği türden bir kıvrılma, körelme süreci gibi gözükür. Cinselliğin bir mutluluk kaynağı olarak öneminin, dolayısıyla da yaşamdaki amacımızın gerçekleşmesindeki öneminin gözle görülür oranda azaldığını varsaymakta haklı olabiliriz. Günümüzde genel bir beğeni toplayan duyarlı İngiliz yazar John Galsworthy'nin çalışmaları arasında büyük bir değer verdiğim kısa bir öyküsü var. Elma Ağacı adlı bu öykü bize günümüz uygar yaşamının iki insan arasındaki basit, doğal sevgiye nasıl fırsat bırakmadığını anlatır. Bazen sadece uygarlığın baskısının değil de işlevin kendi doğasındaki bir şeylerin tam doyum bulmamıza izin vermediği ve bizi başka yönlere zorladığı izlenimini ediniriz. Bu yanlış olabilir ama karar vermek zor. Aşağıdaki varsayımlar yukarıda dile getirilen görüşü destekler. İnsan diğerleri gibi şaşmaz bir çift cinsellik eğilimi olan bir hayvandır. Bireyi bazı araştırmacılara göre biri salt erkek, diğeri de salt dişi olan iki simetrik yarının kaynaşmasına karşılık gelir. Her bir yarının başlangıçta hemafrodit, çift cinsiyetli olması da muhtemel. Cinsellik ruhsal yaşamda olağan dışı bir öneme sahip olsa da ruhsal açıdan kavranması zor bir biyolojik olgudur. Her insanın hem erkek hem de dişi içgüdüsel dürtülerini, ihtiyaçlarını ve özelliklerini sergilediğini söylemeye alışmışız. Ama anatominin erkeklik ve dişilik özelliklerini ortaya koyabilmesine rağmen psikoloji koyamıyor. Psikolojide cinsler arasındaki tezat aktiflik ve pasiflik gibi bir özellikte eriyor ve biz aktifliği erkeklikle, pasiflik de dişilikle kolayca bir tutuyoruz ama bu hayvanlar aleminde evrensel düzeyde doğrulanmış bir görüş değildir. Çift cinsellik teorisi hala birçok belirsizlikle çevrilidir. İçgüdü teorisiyle bağlantısını henüz ortaya çıkaramamış olmasını psikanalizde ciddi bir eksiklik olarak görüyoruz. Durum ne olursa olsun her bireyin cinsel yaşamında hem erkeksi hem de kadınsı arzularını duyurmaya çalıştığını varsayacak olursak bu iki beklentinin aynı nesneyle karşılanmayabileceğini, birbirinden ayrı tutulmadığı ve her türlü dürtü kendilerine
nedenle uygun özel bir kanala aktarılmadığı sürece birbirlerine engel olabileceği ihtimali ortaya çıkar. Sık sık erotik ilişkilerle ilişkili olarak kendi sadistik bileşenlerinin de ötesinde açık bir saldırganlık eğiliminin belirlemesi başka bir zorluk yaratır. Sevgi nesnesi bu komplikasyonları kocası ona son bir hafta içinde hiç dayak atmadığı için artık kendisini sevmediğinden yakınan köylü kadının gösterdiği anlayışı ve hoşgörüyü göstermez. Ne var ki daha derine giden bir yorum da bu bölümün ilk sayfasındaki dipnotumda söylediğim şeyi başlangıç noktası yapar. Bu yoruma göre insanın iki ayağı üzerinde kalkmasıyla ve koku duyumunun değer kaybetmesiyle birlikte sadece anal erotizm değil, cinselliğin tamamı organik bastırma tehdidi altına gitmiştir. Böylece cinsel işlev daha ileri düzeyde açıklanamayan, tam doyuma engel olan ve doyumu cinsel amaçtan uzaklaştırarak yüceltmeleri ve libidinal yer değiştirmeleri zorlayan bir tiksintiyle birleşmiştir. Bleuler'in 1913 bir keresinde cinsel yaşama yönelik bu türden temel bir tiksinti tutumunun varlığına dikkati çektiğini hatırlıyorum. Bütün nevrotikler ve yanı sıra birçok kişi inter urinas et faeces nachmura sidikle dışkı arasında doğduka istisna tanımaktadır. Cinsel organlarda birçok insanın tahammül edemediği güçlü koku duyumları yaratmaktadır. Bu duyumlar söz konusu kişileri cinsel ilişkide rahatsız etmektedir. Dolayısıyla uygarlıkla birlikte gelişen cinsel bastırmanın en derin köklerinin insanın ayakları üzerine dikilerek kazandığı yeni yaşam biçiminin eski hayvansal varoluşuna karşı geliştirdiği organik savunmada yattığını görürüz. Bilimsel araştırmaların bu sonucu sık sık dile gelen sıradan önyargıyla dikkate değer bir paralellik gösterir. Yine de bunlar bugün bilimin henüz somutlaştıramadığı doğrulanmamış ihtimallerden öte bir şey değildir. Koku uyarımlarının yadsınamaz değer kaybına rağmen Avrupa halklarında bile bize çok iğrenç gelen güçlü örgensel kokulara cinsel uyarıcı olarak büyük bir değer veren ve bu kokulardan vazgeçmeyi reddeden insanlar bulunduğunda unutmamalıyız. Carl Ivan Bloch'un Cinsel Yaşamda Koku Duyusu, Überden Geruchassin in der Vida Sexualis konulu anketinin Friedrich S. Kraus'un Anthropopelitas'ında yayınlanan sonuçları. Erkekliğin ve dişiliğin psikolojik anlamını belirleme konusundaki zorluk için cinsellik teorisi üzerine 3 denemenin 1905'te ÖFD 8 üçüncüsüne 1915 yılında eklediği uzun bir dipnota sayfa 141'e 2 ve yeni giriş derslerinin 1933A ÖFD 2 33. dersinin başlarına bakın. Cinsel ve çıkarımsal organlar arasındaki fiziksel yakınlığın önemli sonuçlarına ilk kez Ocak 1896 yılında Fries'e gönderdiği yayınlanmamış Kayıt aslında söz edilir. Freud 1950A. Freud bu noktaya sık sık dönmüştür. Örneğin bakınız Dora durum tarihçesi 1905E ÖFD 962'ye 3 ve sevgi psikolojisi 1912D konulu ikinci makalesi ÖFD 8258-9. Ayrıca uygarlık ve hoşnutsuzluklarının editörlük girişine bakın. 5. Psikanalitik çalışmalar, nevrotik olarak bilinen insanların katlanamadıkları şeylerin cinsel yaşamdaki işte bu engellemeler olduğunu göstermiştir. Nevrotik birey, semptomları yoluyla kendine ikame doyumlar yaratır ve bu semptomlar ya kendi içinde ona acı çektirir ya da çevresiyle ve ait olduğu toplumla ilişkilerinde zorluklar yaratarak bir acı kaynağı olur. Bu son olguyu anlamak kolaydır. İlki ise bizi yeni bir sorunla karşı karşıya bırakır. Ama uygarlık, cinsel doyumun yanı sıra daha başka özveriler de bekler. Kültürel gelişmedeki zorluğu, libidonun eylemsizliğini, yenisi için eskisinden vazgeçme isteksizliğine bağlayarak genel bir gelişme zorluğu olarak ele almıştık. Cinsel sevginin üçüncü şahısların gereksiz hatta rahatsız edici olduğu için iki kişi arasındaki bir ilişki olması, buna karşılık uygarlığın çok sayıda birey arasındaki bir ilişkiye bağlı olması temelinde uygarlıkla cinsellik arasındaki antitezi ortaya koyarken de aynı şeyi söylüyoruz. Doruğuna çıkan bir aşk ilişkisinde çevreye yönelik bir ilgiye yer yoktur. Aşık çift kendine yeterlidir. Hatta mutlu olmak için bir çocuğa bile ihtiyaç duymazlar. Başka hiçbir durumda Eros kendi varlığının özünü, ikiye bir kılma amacını bu kadar açıkça göstermez. Ama iki insanın sevgisi vasıtasıyla bilinen yoldan bunu başarınca daha ileri gitmeyi reddeder. Bu noktaya kadar kültürel toplumun kendi içlerinde libidinal doyum bulan ve ortak çalışma ve çıkar bağlarıyla birbirine bağlanan bu türden birey çiftlerinden oluştuğu pekala düşünülebilir. Böyle olsaydı uygarlığın cinsellikten enerji çekmesi gerekmeyecekti. Ama bu arzu edilir durum söz konusu değildir ve hiç olmamıştır. Gerçeklik uygarlığın şu ana dek söz konusu ettiğimiz bağlarla yetinmediğini gösterir. Uygarlık toplum üyelerini libidinal olarak birbirlerine bağlamayı hedefler ve bu amaçla her türlü araçtan yararlanır. Toplum üyeleri arasında güçlü özdeşim kurulmasını sağlayacak her yolu özendirir ve dostluk ilişkileriyle toplum bağını güçlendirmek için büyük ölçüde amaca engellenen libidodan yararlanır. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için cinsel yaşamın kısıtlanması kaçınılmazdır. Ama hangi zorunluluğun uygarlığı bu yola zorladığını ve cinselliğe düşman olmasına neden olduğunu anlamış değiliz. Henüz keşfedemediğimiz rahatsız edici bir etken söz konusu olmalı. Uygar toplumun bizim deyimimizle ideal beklentilerinden, bakınız 3. bölümün ortaları, ayrıca bakınız Uygar Cinsel Ahlak 1908'de bu ciltte. Birisi bir ipucu verebilir. Bu beklenti şu şekilde dile gelir. Komşunu kendin gibi sev. Bu dünya çapında bilinmektedir ve bunu en gurur verici iddia olarak ortaya koyan Hristiyanlıktan daha eski olduğuna kuşku yok. Yine de çok eski olmadığı da açıktır. Tarih çağlarında bile insana yabancıdır. Gelin sanki ilk kez duyuyormuş gibi naif bir tutum takınalım. Bu şaşkınlık duygumuzu bastırmamızı önleyecektir. Bunu neden yapalım? Bunun bize ne yararı var? Her şey bir yana bunu nasıl yapacağız? Bu nasıl olabilir? Sevgim düşüncesizce bir yana atmamam gereken değerli bir şeydir. Sevgi yerine getirmek için özveriye hazır olmamı gerektirir. Görevler yükler. Birisini seviyorsam şöyle veya böyle bunu hak etmelidir. Bana dokunabilecek yararlarını cinsel nesne olarak benim için taşıyabileceği önemi bir yana bırakmam gerekir. Çünkü komşumu sevme kuralı bağlamında bu tür bir ilişkiden hiçbiri söz konusu olamaz. Ancak önemli açılardan bana çok benzediği takdirde bunu hak eder. Böylece onda kendimi sevebilirim. Ya da benden çok daha kusursuz olduğu takdirde bunu hak eder. Çünkü onda o zaman kendi idealimi sevebilirim. Yine eğer dostumun oğluysa onu sevmem gerekir. Çünkü onun bir zarar görmesi halinde dostumun duyacağı acı benim de acımdır. Bu acıyı onunla paylaşmam gerekir. Ama benim için bir yabancıysa ve değeriyle veya duygusal yaşamım açısından taşıyabileceği önemiyle beni cezbetmiyorsa onu sevmem zor olacaktır. Gerçekten de bunu yapmam yanlış olacaktır. Çünkü kendi insanlarım onları tercih ettiğimin bir işareti olarak sevgime değer verirler. Dolayısıyla bir yabancıyı onlarla bir tutmam onlara haksızlık olacaktır. Ama tıpkı bir böcek gibi, bir solucan veya yılan gibi bu dünyada yaşayan bir varlık olması temelinde onu bu evrensel sevgiyle seveceksem bu durumda korkarım sevgimden onun payına ancak küçük bir kırıntı düşecektir. Ve bu da mantığımla değerlendirilince kesinlikle kendime alıkoyacağım kadar olmayacaktır. Gerçekleştirilmesi pek de makul ve mantıklı olamıyorsa bir kuralı böylesine kutsallaştırarak ortaya koymanın anlamı nedir? Daha yakından bakınca başka zorluklar da görüyoruz. Bu yabancı genelde sevgime değmez olmakla kalmaz. Dürüstçe itiraf etmem gerekirse daha çok düşmanlığımı, hatta nefretimi hak eder. Bana bir parça olsun sevgi, hatta saygı duyduğunu gösterir, hiçbir belirti sergilemez. Çıkarına uyduğu anda bana zarar vermekte bir an bile tereddüt etmediği gibi kendi kendine bu yolla eline gelen şeyle bana verdiği zarar arasında bir orantı olup olmadığını sorma gereği de duymaz. Gerçekten de bir çıkarı olması bile gerekmez. Bu yolla herhangi bir arzusunu giderebilmesi halinde benimle alay etmekten, beni yaralamaktan, beni aşağılamaktan ve üstün gücünü göstermekten geri durmaz. O ne kadar kendine güveniyor ve ben kendimi ne kadar çaresiz hissediyorsam bu tür davranışlara gireceğinden de o kadar emin olabilirim. Farklı davranması bir yabancı olarak bana karşı saygılı ve hoşgörülü olması halinde ben de herhangi bir ahlak kuralına bile gerek kalmaksızın ona aynı şekilde davranmaya hazırım. Gerçekten de bu görkemli emir, komşunu onun seni sevdiği kadar sev şeklinde olsaydı buna bir istisna tanımazdım. Bana çok daha akıl almaz gelen ve bende daha güçlü bir direnme yaratan ikinci bir emir daha var. Düşmanlarını sev. Ama biraz daha düşününce bunu daha büyük bir empoze olarak değerlendirmekte hata ettiğimi görüyorum. Özünde ikisi de aynı şeydir. Hayal gücü geniş olan bir yazar şiddetle yasaklanan ruhsal gerçeklere esprili bir ifade bulabilir. Hayn'ın itirafı şöyle. Çok barışçı bir mizacım var. Arzularım şunlardır. Kamış çatılı, alçak gönüllü bir kulübem olsun. Ama içinde güzel bir yatak, iyi yemekler, taze süt ve tereyağı, penceremde çiçekler, kapımın önünde birkaç güzel ağaç olsun. Ve eğer Tanrı mutluluğumu tam kılmak istiyorsa düşmanlarımdan 6-7'sinin bu ağaçlardan sallandığını görme zevkini bahşetsin. Ölümleri karşısında derinden etkilenerek yaşamları sırasında bana yaptıkları bütün kötülükleri bağışlayacağım. Doğru, insanın düşmanlarını bağışlaması gerekir ama asılmadan önce değil. Gedanken und einfalle 1. bölüm. Onurlu bir sesin beni uyardığını duyar gibi oluyorum. Zaten komşun sevgiye değer olmadığı için, tersine düşmanın olduğu için onu kendin kadar sevmelisin. Böylece bunun credo quia absurdum, inanıyorum çünkü saçma gibi bir durum olduğunu anlarım. Bakınız Bir Yanılsamanın Geleceği 1927 C bölüm 5 bu ciltte. Freud komşunu kendin gibi sev sorununa 8. bölümün sonlarında tekrar dönüyor. Beni kendisi kadar sevme emrini alan komşumun bana tıpkı benim gibi karşılık vereceği ve aynı nedenlerle beni reddedeceği açıktır. Bunu yapmak için aynı nesnel gerekçelere sahip olmadığımı umarım ama benimle aynı düşünceye sahip olacaktır. Böylece bile olsa insan davranışları farklılıklar gösterir ve ahlak belirlenmiş oldukları gerçeğini göz ardı ederek bu farkları iyi veya kötü olarak sınıflandırır. Bu inkar edilemez farklar ortadan kalkmadığı sürece yüce ahlak kurallarına uymak uygarlığın amaçlarına zarar verir. Çünkü kötü olmayı açıkça ödüllendirir. İnsan Fransız meclisinde idam cezasının tartışıldığı bir olayı hatırlamaktan kendini alamıyor. Üyelerden birisi idam cezasının kaldırılmasını destekleyen ateşli bir konuşma yapar ve konuşması gürültücü bir alkışla karşılanır. Bunun üzerine salondan şöyle bir ses yükselir. Que Monsieur les assassins commençant. İlk adımı atması gereken katillerdir. Yani biz idam cezasını kaldırmadan önce onlar öldürmekten vazgeçmelidir. İnsanların inkar etmeye can attığı bütün bunların arkasındaki gerçek, insanların sevilmek isteyen ve olsa olsa saldırıya uğradıkları zaman kendilerini savunan nazik yaratıklar olmadığıdır. Tersine içgüdüsel donanımları arasında güçlü bir saldırganlığın da bulunduğu yaratıklardır. Sonuç olarak onlar için komşuları sadece potansiyel bir yardımcı veya cinsel nesne değildir. Ayrıca saldırganlıklarını boşaltabilecekleri, iş kapasitelerini telafisiz sömürecekleri, rızası olmaksızın cinsel olarak yararlanabilecekleri, mallarına el koyabilecekleri, küçük düşürecekleri, acı çektirecekleri, işkence edip öldürecekleri birer nesnedir de. Homo homini lupus. İnsan insanın kurdudur. Platius'tan Asinaria 2, 4, 88. Onca yaşam ve tarih deneyimi karşısında bu iddiayı reddetmeye kim cesaret edebilir ki? Kural olarak bu acımasız saldırganlık bir tür kışkırtmayı bekler veya daha yumuşak önlemlerle ulaşılabilecek başka bir amacın hizmetine girer. Elverişli koşullarda normalde bu dürtüyü engelleyen karşı ruhsal güçlerin devre dışı kalması halinde bu saldırganlık kendinden ortaya çıkar ve insanı kendi türüne karşı saygıya yabancı olan vahşi bir yaratığa dönüştürür. Irk göçleri, Hun akınları, Cengiz Han ve Tamerlane yönetimindeki Moğol istilaları ya da Haçlıların Kudüs'ü işgali sırasında işlenen vahşetleri, hatta son 1. Dünya Savaşı'ndaki katliamları hatırlayan hiç kimse bu görüşün doğruluğu karşısında şapka çıkarmadan edemez. Kendi içimizde algılayabildiğimiz ve haklı olarak başkalarında da bulunduğunu düşündüğümüz bu saldırganlık eğiliminin varlığı, komşumuzla ilişkilerimizi rahatsız eden ve uygarlığı böylesine yüksek bir enerji harcamaya zorlayan bir etkendir. İnsanlar arasındaki bu temel karşılıklı düşmanlığın sonucunda uygar toplum sürekli bir çözülme tehdidi altındadır. Ortak çalışmada yatan çıkar toplumu bir arada tutmaya yetmez. İçgüdüsel tutkular mantığa dayalı çıkarlardan daha güçlüdür. Uygarlık, insanın saldırganlık içgüdülerini sınırlayabilmek ve ruhsal tepki oluşumları yoluyla bu içgüdülerin dışa vurumunu kontrol altında tutmak için her türlü çabayı ortaya koymak zorundadır. Dolayısıyla insanları özdeşimlere ve amacı engellenmiş sevgi ilişkilerine özendirmeyi amaçlayan yöntemlerin kullanılmasının da, cinsel yaşamın kısıtlanmasının da, komşunu kendin gibi sev ideali ile ifade edilen başka hiçbir şeyin insanın özgün doğasına böylesine ters düşmemesi gerçeğiyle gerçekten haklılık temeli kazanan ahlaki kuralın nedeni de budur. Onca emeğe rağmen uygarlığın bu çabaları şu ana dek pek başarılı olmuş değildir. 6. kaset 1. yüzün sonu.